Ayrım 4. Duralayıp köşedeki sokak sergisine dizili kıvırcık salatalara, kırmızı turplara, soğanlara baktı. Dünden kalanlardı, pörsümüş gibiydiler. Kişileri de böyle pörsütüyordu zaman. Kafanı takmayacaktın. Soğanın, marulun, turpun çok derdiydi senin onu böyle görüp beğenmemen. Onların da bize bakıp içi geçmiş herif demedikleri nereden belliydi? Materyalist kafaya ne de yakışıyordu ya. Hayvanımız, bitkimiz, insanımızla çürüye donana öle doğa akıp gidiyorduk yaşam ırmağında. Renk renk çiçek açabiliyor muydun yeryüzündeysen gündüzünde gecesinde güzeli oydu. Yazarlığa kalkıştı diye özgün düşünceler mi üretmeye özeniyordu nedir? Ucuz şeylerdi bunlar. Sessizce dolaşmak da en iyisi şu bal rengi sonbahar İstanbul'unda. Varsıl yoksul Osmanlı efendileri gibi ara sokaklardaki kimisi onarılıp tahiniye, aşıya, kiremit rengine boyanmış, kimi yıkıldı yıkılacak eski tahta evler, konak artıkları, bu eski sokakların şimdi asıl egemeni kesilmiş, kent ortasında üstlerinden kalın kafalı köylülük akan beton, çimento yığını apartmanlara dikelip kabadayılığa özeniyor gibiydiler. Acılı bir sevecenlik dolandı içinde. Turistleri avlayacak eski yapı oteller sıkıştırılmış daralarına. Düzenlenmiş, belediyenin spor kuruluşuna dönüştürülmüş cinci meydanından geçerken bir sürü oğlanın toz toprak içinde bağırış çağırışları arasında top koşturduğu eski günlerin özlemiyle bakmıştı alana. Can kurtarandan Sultanahmet'e çıkan yokuşta duraladı. Öğrenciliğinde kaç kez dolaştığı Ayasofya'ya baktı. Yanmış, yıkılmış, yağmalanmış, neleri kimleri görmüş 1500 yılda koca anıt. Dört yanına dikilmiş minareleri de umursamıyor gibiydi. Justinianus'u da görmüş, Fatih'i de. Karşısına dikilmiş Sultanahmet Camii'ni de umursamamış olabilir miydi? Süleymaniye'yi de mi? Anthemios'la Isidoros adlarını anımsadı. Mimarlarıydı. Unutmamıştı demek. Bir depremde kubbe çökmüş, aniden gelen Ermeni mimarlar yeniden yapmış derlerdi kubbeyi. Söylemekle yazmakla sakıncalıydı bunu. Ermenileri unutturmazsak, Tanrı korusun, tehlikelere düşerdi sokakta bulmadığımız son Türk devletimiz. Ne sersem yaratıklardır Tanrım. Ağırnaz köyünden Ermeni Simon ustayı ne yapacaktık peki? Ne Simon'u sünnet edip Sinan dedikti ya, onu Sinan yapan da Osmanlıydı ama, Ağırnas'la Kalay'dı, kilise tamircisi Simon Usta'ydı. Irkçılık da aşağılık bir işti, tarihte kimin payına ne düşmüşse yatsımak da. Öyleydi de Osmanlılar değildi ki yok edilmek istenmiş Ermenilerdi bugün sorun. Koca Sinan nasıl bakmıştı acaba Ayasofya'ya? Sultanahmet'in ustası Balkanlardan devşirme, mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın yazgısı da ne acıydı. Zavallıyı padişaha Galata'da meyhane yapıyor diye fitleyip öldürtmüşler. İnsan alçaklığının sınırı yok demiş Einstein. Ehrenburg'un anılarında mı okumuştu ne? Yüceliğinin sınırı var mıydı ki? Karşıda Sinan'ın yapıtı diye bildiği eski hamama baktı. Haseki Hürrem hamamı İstanbul'daki hamamların en büyüğüymüş derlerdi. Çifte hamamlarmış, kadınlara erkeklere çalışırmış. Yıllar önce yıkıntıydı burası, restore edilmişti. Kültür Bakanlığı'na bağlı halı, kilim satış yerine döndürmüşlerdi. Uğramak görmek gelmedi içinden. Başını çevirip Alman çeşmesine de bakmadan divan yoluna yönelmişti ki sağ yandaki ünlü köfteci çarptı gözüne. Almanya'da kebapçıdan, köfteciden geçilmiyordu ya, öğrencilik günlerinin çağrısına kapılmış gibi ağır ağır girdi köfteciye. Pek acıkmamıştı ya, mis gibi kokan köfteleri istekle yedi gene de. Üstüne de bir de irmik helvası çekti, canı kahve istedi. Çıkıp divan yolundan yukarıya, türbeye doğru yürürken bakınıp kahve arandı. Gençlik yıllarında karşı sıradaki adliye kıraathanesini anımsadı, cız etti yüreği. Yerinde McDonald mı vardı şimdi? İkbal kıraathanesini de halıcı yapmışlardı. Avukat Mustafa'yla Nuri Osmaniye'den geçtikleri gün görmüştü onu da. Sirkeci'den Baba Ali'ye çıkarken yokuşun başındaki Meserret kıraathanesi de yoktu artık. Baba Ali kaldı mı ki? Basın iki tellideymiş. Kitapçılar Beyoğlu'na, çeşitli yörelere dağılmış, daha anlamsız biçime sokulması kolay, becerilemez alan uğruna, Beyazıt Camii'nin yanındaki kuduz yaz sıcaklarının cennet koyu, o küllük, çöplük kahvelerini, Emin Efendi lokantasını da götürmüşler. Kaç kuşak, kimler gelip geçmişti oralardan? Ahmet Hamdi Tanpınarlar, Nurullah Ataşlar, Kemal Tahirler, Orhan Kemaller, Nazımlar, Yahya Kemaller, Hilmi Ziyalar, Dinolar, Sabahattin Aliler, Orhan Veliler, Sait Faikler, daha niceleri. Paris Montparnasse'daki bir kafedeki açıldığından beri gelip geçmiş ünlü kişilerin oturmuş oldukları masalar geldi aklına. Kıyısına çakılmış minicik pirinç plaketin birinde Lenin'in adı vardı. Biz de İstanbul'da yaşamış bunca yazar, çizer, düşünür, ünlü siyasetçiden ara sıra birilerinin ağzında unutulduğu unutulacak gibi öyküler dışında hiçbir iz yoktu kahvehanesinde, lokantasında, meyhanesinde. Tarayıp süslüyoruz diye saçını başını yolmuşlardı İstanbul'un. Kör dövüşüne dönmüş bir alalım satalım yıkımında tanınmış yerler de silinip gitmişti. Ne degüstasyon kalmıştı, ne Karaköy'deki Cenyo, ne Abdullah lokantası, ne eski Lebon Markiz pastaneleri, ne Yahya Kemal'in yaşadığı bilinen Park Otel. Ünlülerin uğrağı Tokatlıyan'ı da han yapmışlardı. Eyüp'te mezarlığın üstünde Halice Bakan Tepe'deki Pierre Loti kahvesi ne olmuştu acaba? Vefa bozacısı Atatürk'ün gelip boza içtiği bardağı duvarda yüksek bir yere çakılmış camlı dolapta saklıyordu eskilerde. Gençlik günlerinde alaylı takıldıkları olaya şimdi başka türlü bakıyordu. O da bir şeydi. Gidip görecekti, yerinde miydi bardak? Türkiye'ydi burası, belli mi olurdu? Nuri Osmaniye'yi ağır ağır geçip kapalı çarşıyı da biraz dalgın yürüyerek gelip köşe kahveye oturunca yazmayı tasarladığı romanı düşünmeye başladı. Garsonun epey bekleterek getirdiği kahvesini içerken geçmişin bulanık derinliklerinden bir anı dikilmişti karşısına. Faik Usta ne olmuştu acaba? 7-8 yaş büyüktü kendisinden. Kimler kalmıştı ki o kuşaktan? Çoğu çekip gitmiş olmalıydı ya, o yaşıyordu belki de. Bizim suy çok yaşar derdi üsküplü ağzıyla. 89 yaşındaki babaannesi evde hamur açıyordu o günler. Eski bir TKP'li yapı ustasıydı Faik Usta. 17 yaşında girmişti partiye. 30'lardan sonraki tüm serüvenini hiç dışarılara çıkmadan ülke içinde yaşayanlarındandı partinin. Romana edebiyata düşkündü. Dizeler söylerdi Nazım'dan. O bir şeyler bilir miydi acaba Seher'le Turgut'la ilgili? Çevresinde epey öğrenci vardı onun. Güvendeki Rahmi Usta'yı okurken odur diyememişti ya, bu Faik Usta'yı anımsamıştı. Yalnız Rahmi Usta'nın zavallı fehimesinin tam tersi, sırasında kocasını da sollayan dramalı tütün işçisiydi karısı. İçerideki açlık grevi sırasında cezaevi yönetimine karşı kapıda yürüttüğü yürekli kavga dışarıda herkesin dilindeydi. İkiz kızları vardı, minicik, güzel. Ne oldular kim bilir. Kalkıp kara gümrüğe gitmek geliyordu içinden. Orada bir ev satın almışlardı Faik Ustalar. Önceleri Ortaköy'de eski bir Rum konağında kalırlardı. Karısının dramadan mübadil gelmiş ailesine verilmişti konak. Üç katta ayrı ayrı üç aile oturuyorlardı kayınlarıyla. Karısının ağabeyleri olan iki kaynı da komünist tütün işçileriydi. Cezaevine girip çıkmışlardı eskilerde. Oraya da bir uğrar mıydı? Kalktı, Bit Pazarından çıkıp Sahaflar Çarşısı'na girdi. Eski durumunu anımsamaya çalıştı çarşıdan. Çınar altına çıkarken sol yanda fakülte günlerinde bir süre çalışmış, yemeklerinin tadıyla bir de yolu yordamınca bulmadığı, yemek istemesine kızdığı, müşteriyi kovmasıyla ündü, Deli Hafız'ın lokantasını anımsadı. Çınar dalları arasından yükselen caminin eteğinden çıkarılıp boşaltılmış, bir dizi iş yeriyle doldurulmuştu lokantanın yeri. Beyazıt kitaplığına, karşıdaki üniversite kapısına, bahçe duvarlarına, iki yandaki yapılara baktı. Hepsi yerli yerindeydi eskisi gibi. Çınar altına dağılmış masalarda çay içen, söyleşen, kızlı olanlı gençlerin arasından geçip alana girdi. İnişli çıkışlı alanı ağırdan yürüyerek veznecilere inen yolda köşk köşeye yayılmış büyük yapıya yaklaştı. Öğrencilik yıllarında demir parmaklıklı kapısında asılı duran askeri tıbbiye okulu levhası geldi gözünün önüne. Milli Savunma Bakanlığı adına çeşitli fakültelerde okuyan doktor, eczacı, dişçi, kimyager, öğretmen, yargıç olacak, aralarında kimi tanıdıklarının da bulunduğu asker öğrencilerin kaldıkları yurttu. Eczacılık fakültesi olmuştu şimdi. Vefaya bu yoldan gidilirdi. Yanda üniversite bahçe duvarının yanı sıra Süleymaniye'ye uzanan sokağa girince bir sızı düştü içine. 70'li yıllarda tam bu sokağın başında yürüyüşteki solcu öğrencilere bomba atıp 7 genci öldürmüştü faşistler. Yapanları da çıkarmamışlardı ortaya. Ne çok kişiyi öldürdüler. Hangisini çıkarmışlardı ki? Parçalanıp şu yola devrilmişler. Şu bastığı taşlara sıçramıştı gencecik çocukların kanı. Kaldı birden, yürümek gelmiyordu içinden. Vefasına da bozasına da diye başlayacaktı. Atatürk'ün duvardaki bardağını görüp görecekti de ne olacaktı? Döndü Beyazıt alanından aşağıya inip Aksaray'a doğru giden bir taksiye atladı. Kara gümrük dedi. İlk günler, belki de haftalar böyle serseri gibi kararsız, aklına geliveren yerlerde gezip tozmakla geçsindi bakalım. Yoğun trafikte dura kalka yürüyen arabada iki yana bakınırken kara gümrüğe gitmek anlamını yitirmeye başladı kafasında. Niye gidiyordu sanki? 40 yıl önceki Faik ustayı mı bulacaktı? Karısını ya da kızlarını mı? Seher'le Turgut'u tanıyor musunuz mu diyecekti. Güldü. İyice aptallığa dönüyordu oyun. Peri padişahının kızını kaçıran küçük şehzadeyi aramaya çıkmıştı. Başka işi neydi ki yazarların? Kötü edebiyat yapıyordu, saçmaladığını biliyordu ya, iyisine gidiyordu böyle abuk sabuk düşünmek. Başka nasıl olacaktı oyun dediğin? Baskı tanımayacak, gönlünce dilediğince bakacaktı dünyaya. Temel koşul bu değil miydi yaşamında artık? Olup biten hangi şey saçma değildi ki şu yeryüzünde? Bugün inandıklarımıza da inanmadıklarımıza da kim bilir nasıl güleceklerdi yarın? İshalli hastaya yıllarca suyu yasaklayıp bir sürü kişiyi bilgiçlikle öldüren dünün doktorlarına bugün gülemezdiniz bile. Foyası bir gün nasıl olsa dökülecek, allanıp pullanmış sinsi saçmalıklar yerine kiminde kasılmadan apaçık zırvalayıp kendi kendine gülmek daha iyi değil miydi? İpe sapa gelmediği ölçüde gülümseterek gergin yaşamı gevşeten masal tekerlemeleri gibi saçmalıklarla İstanbul kazan o kepçe araya sonra Seher'le Turgut'un yakınlarında bir yere varamasa dünya batacak değildi. Yeniden yollara düşüp aramanın kışkırtıcı güzelliği başlayacaktı. Roman nerede başlayacaktı peki? Yanından hızla geçtikleri İstanbul'un en yüksek tepesine oturmuş Fatih Camii'ne takıldı kafası. Ayasofya ile yarışacak görkemlilikte yükselmedi diye acımasız bir emirle mimarı Atik Sinan'ın ellerini kestirmişti Fatih. Canavarlıktı. Ne çirkindi şu devletliler. Stalincilerin meğer holda ettiği başka şey miydi? Kim bilir nice yıllar sonra kurtulacaktı insanlık devlet devletli şehrinden. Karagümrüğün neresine beyefendi? İki yanda koca koca yapıların sıralandığı ana yoldaki kırmızı ışıkla durmuş bekliyordu araba. Şaşırmıştı. Bir şeye benzetemediği yöreye bakınırken Karagümrük diye söylendi. Burası Karagümrük. Sokak, numara filan. Şoförle göz gözeydiler dikiz aynasında. Kavşağa dönüp sağda bırakın beni. Taksi yolun kıyısında bırakınca şaşkın kalıvermişti. 50'ye yakın yılla örtülmüş geçmişlerde tıngır mıngır geçen tramvaylardan inerek geldiği kara gümrüğe, koşturmaca içindeki araçlara tepeden bakan şu dizi dizi beton yapıları neresinden girip de Faik Usta'nın toprak aralık dibindeki iki katlı evine varacaktı şimdi. Hangi toprak sokak, derme çatma iki katlı hangi ev bu? Gün günden ivmeyle azgınlaşan saldırıya dayanıp kalmış olabilirdi ki. Bir yağma soygun düzeninde kapatılan arsaların, kaçak yapıların, üretilip atıldığı yollarda tozu dumana katarak koşturan taşıt araçlarının kör dövüşündeki bir ülkede 50 yılı aşkındır olup biten olaylara, Seher'lerle Turgut'lar nasıl bir öyküyle, nereye kadar, ne biçimde tanıklık etmişlerdi, ne türden katkıları olmuştu bu tarih serüvenine. Acı tanıklıkla görüp saptadığı biçimde kimileri gibi çarpılıp yamru yumru olmuşlar mıydı onlar da sonunda? Karamsarlık mı, gerçekçilik miydi bu? Yitirdiklerini, kazandıklarını toplumdaki kudurganlığın ölçüleri üstünde nasıl değerlendirmeliydik? Sevebilmişler miydi? Nereye kadar sevebilmişlerdi birbirlerini? Bir başkasını niye sever, niye sevmezdi insanlar? Roman buydu. Kendi yaşamı da bunun dışında bir şey değildi ki. Ortalara itilmiş körebe gibi birilerini arıyorum derken kendini mi arıyordu yoksa? Yazarlık yazarların kendini arama, kendine varma serüveniydi belki de. Gözlerimize bağlanmış kara kuşak buna engel de en çok. Ağır ağır yürümeye başladı Edirne kapıya doğru. Fatih'in bal mumu gibi sararmış yüzüyle Bellini resimlerindeki kavuklu kellesi, mimar Atik Sinan'ın kan sızan kesik elleri üstünde gözünün önüne geldi birden. Hamlet'in elindeki kafatası gibi. Hamlet'i değil de Oktay Rifat'ın Fatih şiirindeki dizelerini duyar gibi oldu. Sultan Mehmet, Avni, tuğlarla yüce. Bir resimde kaldım cüce, ben değilim. En iyi öç almasını tarihi de el ele sanatçılar biliyordu. Amca telefonunuz çalıyor. Çırak benzeri bir oğlanın sırıtır gibi durup parmağını uzattığı cebine bakarken ayırdına vardı titreşimli zırlamanın. Kulaklarında ağırlık başlamıştı ya, sesi almasına dalgınlığı engel oluyordu asıl. Bunun için de sevmiyordu olmadık zamanda tatlı düşlerden uyandıran cep telefonunu. Çıkarıp baktı arayan numaraya, avukat Mustafa'ydı. Açmasa mıydı? Sabah da aramış, bir tanıdığın satmak istediği iyice bir bilgisayar almayı düşünüp düşünmeyeceğini sormuştu. Yenisini yeğleyeceğini söyleyip kapatmıştı. Böyle zırt pırt ararsa çatmıştı yani. Açtı telefonu. Özür dileyerek girip bildirdiği şey daha da anlamsızdı avukat Mustafa'nın. Eski devrimcilerden bilmem kimin torununun bilmem kimle nikahı varmış yarın Beyoğlu evlendirme dairesinde. Çağırıyorlardı onu da, gider miydi Nahit Bey? Çok sevineceklerdi giderse. Yarın birine verilmiş sözü olduğunu söyleyip kapattı telefonu. Kapatır kapatmaz da duraladı. Eskilerle bağlantı sağlayabilecek nikah töreninden kaçmak niyeydi? Aramaya koyulduğu yolda ilmik yakalama olasılığını tepip sokaklarda sürtmekle akıl mıydı yani? Olmuştu bir kez. Evlenecek kişi Seher'le Turgut'un torunu imişti meğer. Saçmalıyordu ya, kaçmış bir şey de yoktu. Neyin nesiydiler? Avukat Mustafa'ya sorardı bir. Buralarda dolaşmaktansa gün kararmadan Ortaköy'e uzansa iyi olacaktı. Kimseleri görmese boğazı görürdü. İyi olurdu da yemedi gözü. Geçen bir arabaya atlayıp döndü eve. Geldiğinde iyi duyumsayamıyordu kendini. Sürgün günlerindeki gibi yalnızlık duygusuna batmıştı. Ülkede ilk kez oluyordu. Balkona bakan camın önünde uzun süre oturdu. Marmara'ya inen akşam karanlığıyla birlikte daha da acıya batmıştı içi. Denizin parıltıları, gökte kaynaşan yıldızlar, kıyıyı kuşatan yolda ışıltıyla akıp giden araçlar, toprağı sarsarak geçen banliyö treni. Kımıldayan her şey öylesine dışında uzaklarındaydı ki yaşamla ölüm arasındaki boşluk olmalıydı burası. No Man's Land'deydi. Evet, oradaydı. Savaşan yanlar birbirine saldırdığında yok olmayı umursamayacak kadar dışına düşmüştü dünyanın. Yenilginin çöküntüsü müydü bu? İnandıklarının yenik düştüğüne inanmamıştı ki. Kimilerinin açığa vuran çirkinlikleriyle kişi olarak yitirdikleri vardı o kadar. Yurt özlemi demişti dışarılardayken. Biliyordu neyi sakladığını, gözleri doldu. Dolsundu. En yakınlarından, karısından, sevgilisinden, çocuklarından, hangi türden olursa olsun en doğal şeydi bu çirkef dünyada acı çekmesi insanların. Değmezdi büyütmeye. Hiç kimseyle, kendisiyle bile konuşmayacaktı defterini kapattığı şeyleri. Yaşam buydu işte, eksisi artısıyla. Yemek isteği yoktu, içki de çekmiyordu içi, yattı. Birkaç gün sürdü bu içi pörsümüş gibi sönük, bağları gevşemiş yaşam. Uyudu uyandı, evdeki bir şeyleri yedi, balkona çıktı, radyodan türküler dinledi. En iyi ilacı türküler de böylesi durumların. Yaşamla ağırdan gönül bağını kurmak onlara vergiydi. Sevip seçtiği türküler olsaydı bir de. Bach, Beethoven, Itri devlerdi ama bir de türküler vardı. Türk, Kürt, Ermeni, Süryani türküleri, Balkan türküleri, oyun havaları, Orta Anadolu'dan bozlaklar, doğudan, o bölgeden halaylar, uzun havalar, Karadeniz horonları, Batı Anadolu'dan zeybekler, güneyin mengileri. Büyük edebiyat yapıtlarını okumanın benzersiz doyumu yanında basit halka karışarak onların arasındaki kendine özgü sıcak renk taşıyan konuşmalarını, tartışmalarını, birbirlerine alayına takılmalarını duyup dinlemenin güldüren, şaşırtan, sırasında duygulandıran ayrı bir tadı yok muydu? Türküler oydu. Can alıcı bakışları gözünde, bin bir dat var edasından azında. Dünyada yerden datlı var bola. Bir gelseydi şu Almanya'daki müzik seti. Kürt, Ermeni kasetleri yasaktı burada. Allah kahretsin. Almanya'da yasak değildi de başı az mı derde girmişti çevredekilerle. Kürtçe, Süryanice, hele Ermenice oldu mu kiminin siyasal titizliğine, kiminin yüksek estetik zevkine dokunuyordu o güzelim türküler. Kürt müsün, Ermeni misin diye tutturacaklardı neredeyse. Şovenleri desteklemekle suçlanacak olmuştu bir ara. Konserlerine, toplantılarına gidiyor, düzenlediği etkinliklerde, eğlencelerde o müziklere ağırlık veriyor diye. O da inadına desteklemiş, düzenlemişti böylesi toplantıları. Ermeni doktor diye yayıyorlar diye duymuştu bir ara arkasından. Hani bu sersemlikleri anımsamak yoktu? Yok, gene yok, belalarını bulsunlar. Düzelmeye yüz tuttu bir akşamüstü İstanbul özlemiyle çıktı gene evden. Taksiyle Ortaköy'e vardığında karşı Anadolu yakasının akşamına konuktu güneş. Kahveler lokantalarla çevrili, yenilerde düzenlenmiş kıyı alanda birilerini arar gibi yöreye bakınarak aşağı yukarı ağır ağır yürüyüp dolandı bir süre. Kahveler kızlı olanı gençlerle doluydu gene. Bir tek tanıdık yüz yoktu gelip gidenlerle dolu koca alanda. Nereden olacaktı? Ülkeden kaçtığında şu dolananların kaçı doğmuştu ki? Pop müziği arabesk duyuluyordu ara ara kafelerde. Türkü yoktu. Türküler içerlerdeki esnaf kahvelerinde olmalıydı. Orada da kötü piyasa alaturkasından sıra kalırsaydı. Sokak sergilerinde durup kitaplara, kimi ara sokaklardaki tablolara dizilmiş takılara, yüzüklere, küpelere baktı. Hediye alacağı birisi olsaydı. Gidip deniz kıyısındaki banklardan birine oturdu. bir şilep ardından bir konteyner geçiyordu Karadeniz'e doğru. Martılar mavilikte süzülerek tadını çıkarıyorlardı İstanbul güzünün. Artık balık sürüleri de kalmamış deniyordu boğazda. Ne dolanıyordu burada bunlar? İki kıyı arasında gezinen teknelerin gönderdiği dalgacıklarla kıyıda sallanıp duran kirli çöpleri görmezsen kıpırtısız tertemizdi deniz. İçindeki balıkların bile ağılanıp soylarının kuruyup gitmesine neden olan kirliliği göstermeden uzanıvermiş maviliği tarihe benzetmek geldi içinden. Böyle aldırmazlık içinde akıp gitmiyor muydu tarihte? Hiç de değildi. Öyle bir aldırıyordu ki tarih. Hele bir TKP'li olarak içinde yaşadığı son 50 yılın olaylarını gözden geçirmeye kalkarsaydı. Niye kalksındı? Ne var ne yok istediğin kadar unutmaya çalış geçmişte, üstünde karıncalar gibi koşturan araçlarla Gülüver'deki devlerin bacağı gibi beyler beyine uzanmış Boğaz Köprüsü'nün keyfini yaşarken de yeri geldi mi buluyordu insan itip kovaladığı her şey. Ne kavgalar kopmuştu yapılsın yapılmasın diye şu asma köprü. Boğaz'ın görünümünü bozar demişlerdi. Boğaz var olduğundan beri oradaymış gibiydi oysa. Solda yükselen Ortaköy Camii'ne baktı. Her köşeye koca bir yapı kondurmuş Kirkor, Nikos, Agop, Sarkis, Karabet, babalı oğullu Emmili yeğenli Ermeni mimar ailesi Balyanlarla Ermenilerle takıldı gene. Anımsanacak ne çok Ermeni vardı kültür sanat tarihimizde. Tiyatroda, basında, musikide, mimarlıkta ne çok şeye öncülük etmişlerdi bizim toplumda Ermeniler. Çağdaş politikayı da onlardan öğrenmiştik bir anlamda. Sosyalizm filan. Liberal Parti bile kurmuşlardı. Adını anımsayamıyordu. Bizden daha erken seçmişlerdi Batı'yı. Batı onları seçmişti belki de. İngiliz mallarının bölgedeki satıcılığı onlara verilmişti. Bizimkiler de nereden bizimkiler oluyordu? Küçük burjuva azgını şoven, komitacı iddiatçılardı. Kıtır kıtır kestirmişlerdi Ermenileri. Pazarcılık yapan Ermeni kadınını, apartman komşusu Madame Narcian'ı anımsadı. Paris'teki, Vaske'nin İsviçre'den telefonla tanıttığı Madame Narcian'ı. Değirmenci iki ağabeyisini çoluk çocuğuyla boğazlayıp değirmenin arkına atmışlardı Bitlis'in bilmem ne köyünde. Ağlıyordu anlatırken, onun da gözleri dolmuştu. Madame Narcian Kürtler diyordu kesenler için. Sonra da Kürtleri kesmişlerdi. Bir de Çerkezlerden yılgındılar. Yamalı Bohça İmparatorluk'tan ulus devlet çıkaracağım dedin mi böyle olurdu. İnsanca sevecenlik mi beklenecekti yabanıl burjuva öncülerinden? Daşnakçı Ermeni'nin eline geçse o da yapacaktı aynı şeyi. Birçok Türkmen köylerine güçleri yettiğince yapmışlardı da. Biz iktidara gelsek olmayacak mıydı bunlar? Yugoslavya'dan kalanları, Bosna'yı, Kosova'yı geçseydik bile 70 yıllık Sovyet yönetiminden sonra Ermeni, Azeri, Abhazya, Gürcü boğazlaşmasının çıkmasına neden edecekti. Eczacı Nezir Bey'i anımsadı, felsefeye düşkündü. Fransızca, Almanca, Arapça, Farsçası vardı. Sürekli de okuyan biriydi. Doğuda olup biten her kanlı işi de biliyordu herif. Konu açıldı mı, biz onları kesmesek onlar bizi kesecekti diyor, ötesini de düşünmüyordu. Niye tedirgin olsundu düşünsündü de? Tam bizim aydın tipiydi. Başka yerde başka türlü müydü aydınlar? Schiller'in, Goethe'nin, Marx'ın ülkesinde yığınla aydının gözü önünde türemişti Nazi canavarlığı. Cezayir Kırım kıyımında üçü beşi dışında pek mi parlak sınav vermişti Fransız aydınları? İsmail Beşikçi çıkmıştı bizde nasıl olsa. Biz mi değiştirecektik? Hele bizim ülkede bu kuralı nerede değiştirebilecektik ki? Her yerde, her dönemde egemen güçlerin bağladığı yerde otluyordu aydın sürüleri. Karanlığı yaratan da buydu. Aydın o sürüye katılmayana denirdi. Kolay mıydı o sürünün dışına çıkmak? Stalin'in Sibirya'sı sürünün dışına çıkmaya kalkışmış aydınların gömütlüğü olmuştu. Tümü mü devrim düşmanıydı o cehenneme yollananların? Niye karartıyorduk şu ışıl ışıl sürüp giden yaşamı? Karşılardaki Selimiye Kışlası, Beylerbeyi Sarayı, Tophane'deki Nusretiye Camii, Teşvikiye Camii, Aksaray'da Valide Camii, bu Ortaköy Camii, Çırağan Sarayı, Beyazıt Kulesi, daha bir sürüsü. Balyanların tanzimat boyu İstanbul'a diktikleri, eskinin Süleymaniye gibi dev yapılarının yanında batıya dönmüş Osmanlı'daki çöküşün ürünleri sayılıyordu. Ermeni kökenli Sinan'la tepeye çıkan Türk mimarlığı Ermeni balyanlarla Avrupa'ya düşmüş. Batı'dan borç alınan paralarla yapılmıştı bunların çoğu. Asıl çöküşü oydu Osmanlı'nın. Ülke gırtlağına kadar borç batağındayken yapılmıştı şu asma köprüde. Türkiye'nin yazgısı sürüp gidiyordu demek. Köprü saraya benzemezdi. Arsa vurgunlarına, yağmaya, talana da dayansa ekonomik çarka bir biçimde katkısı olurdu köprünün. O çark değil miydi ülkeyi uçuruma götüren? Nesi iyiydi? Üstünde uzandığı benzersiz doğasıyla ayrıcalıklı kent İstanbul, kendine sınırsız güvenle bu tür yargıların da üstündeydi hep. Her şey güzeldi İstanbul'da, boğazın kıyısına boynuzlu dev bir salyangoz gibi yapışmış bu Ortaköy Camii bile güzeldi. İstanbul'da olmak güzeldi. Binlerce yıldır gelene gidene güzelliğinden bir şeyler dağıtıyor, gene de tükenmiyordu İstanbul. Uzun bir aradan sonra uğrayınca gemiden Galata sırtlarına bakıp İstanbul'u yakmışlar demişti Le Corbusier'e. Niye demişti? Güzellikleri koruyamadığımız, yerine çirkinlikleri yığdığımız için demişti. Yok canım, İstanbul'u değil salt yapıları görmüştü de onun için demişti. Mimarlığı kökünden en geniş anlamda kentin yaşamına bağlayan Le Corbusier'e göremeyecekti İstanbul'u. Tek tek yapılarıyla değil uzak görünümüyle algılamıştı İstanbul'u. Camilerin, sarayların, kimi gerçekten güzel, kararmış ahşap konakların, cumbalı kafesli evlerin dışına çıktın mı, kiremit çatıları birbirine geçmiş kireç sıvalı, demir kepenkli iş yerleri, tahtalı çinkolu saçlı barakalar, taş tuğla demir karışımı levanten hanları, apartmanları, tümü mü güzeldi bunların? Yıkıp yerine diktikleri beton çimento yığını, kişiliksiz yapılarda bunları aratacak kadar çirkindi. Çirkinliklere de alışıyorduk demek. Çirkini güzeli koynunda toplayıp uyumsuzluklardan uyum türeten hain bir büyücü kentti İstanbul. Ağırdan kalktı oturduğu banktan. Akşam karanlığı inmeden bir dolansa iyi olacaktı Ortaköy'ü. İki yanlı koşturan araçları kollayarak caddeyi geçip köyün yukarılarına doğru giden yola girince sol başta sıralanmış balıkçı kokoreççilerden dağılan kızartma kokularıyla her şey yabancı gelmeye başlamıştı gene. Buralar böyle miydi? Yok hep öyle mi kalacaktı? Bir günler Ortaköylü tütün işçilerinin uğrak yeri olan kahvelere bakındı. Nereden bulacaktı? Aramak boşunaydı. Eski tanınmış Ortaköylü komünist tütün işçilerinden kim kalmıştı ki bir sokağın başında çıkıversindi karşısına? Boğaz Köprüsü'nün ayağı eskilerdeki birçok tanıdık evlerini silip götürmüştü. Her şey değişip akmada, bu hal beni hayran bırakmada. Güzel söylemişti Nazım da, İstanbul'daki değişmelerin hayran olunacak bir yanını bulamamıştı daha. Akşam karanlığıyla birlikte serinlikle bastırmıştı, dönüp caddeye indi. Bir arabaya atladı, arkada koltuğa yaslanınca pek bir şey yapmamasına karşın yorulmuş buldu kendini. Yaşlanmaktan mıydı, yaban ellerde yıllarca koşturmanın yorgunluğunu daha atamamış olmaktan mıydı? Hangisi idiyseydi, gidip eve uzanmaktı iyisi gene. Neydi bu koşturma? Vardığında buz gibiydi ev, yukarı salondaki tüp gaz sobasını yakmak için düğmeyi çevirirken gülümsedi. Almanya'da uçakta tepedeki soğuk hava üfleyen kanalı kapatmaya çalışırken yanındaki köylü kadının sözü gelmişti aklına. ''Aman kurbanın olayın efendi, kurdalama, patlar matlar neyin?'' diyordu. Onun korkusu da bu sobalardandı, patlar demişlerdi. Mutfağa inip salata yaptı, marullu, rokalı, domatesli, zeytinli. Çeşitli peynirlerle bir tabak donattı. Öğlede haşladığı ıspanağı havucu bir tabağa alıp tuz zeytinyağı koydu biraz, limon sıktı. Kavunu dilimledi, Beyazıt'la bakırcılardan aldığı koca bir siniye dizdi hepsine. Çatalı kaşığı, bardakları, rakı, su şişelerini iki dilimde kepek ekmeği koydu. İki yanından tuttuğu siniyle gıcırtılı merdivenlerden çıkarken ne yorgunluğu kalmıştı ne üşümesi. Salon sıcaktı. Mustafa'nın yolladığı ikinci elden yazıhane benzeri masaya, aşağıya oturma odasına indirdikleri divanın yerine pencere kıyısına yerleştirmişlerdi geçen hafta hamallar. Siniyi masaya bıraktı, kıstı sobayı. Koltuğu çekip geçti sinenin başına. Bakırcılarda sinileri görünce Denizli'deki komşuları Hamdullah babayı anımsamıştı hemen. Namaz da kılar, şarap da içer, az konuşur. Dili peltekçeydi, onun için az konuşuyordu belki. Saç sakal birbirine karışmış bir garip adamdı Hamdullah Baba. Kentin kıyısında bir mahallede oturdukları eve yakın büyüyecek bir bostanı vardı, onunla geçinirdi. Kimi kimsesi de yoktu anımsadığı. Çevrede babasından başka pek seveni de yoktu. Babasıyla çeşitli kez birinde bir bayram sabahı yakın bostandaki kulübeye benzer evine gitmişlerdi. Küçüktü yaşı, ne konuşulduğunu, ne yapıp ettiklerini hiçbir şeyi anımsamıyordu. Ortadaki bakır sini çevresinde oturmuşlar, ortaya konan büyük bir tastan tahta kaşıklarla dala çıka biberli çorbayı kaşıklamışlardı sanki, aklında kalan. Hamdullah babayla babası da bardakla şarap mı içmişlerdi? Gerçek miydi, düşünde mi olmuştu bunlar, onu bile ayıramıyordu. Yalnız açılırken kağını gıcırtılı tahta kapının ardındaki kireç duvarda sülüse benzer, kıblegâh-ı kibriyadır, yıkma kalbin kimsenin yazılı, eski tahta çerçeveli, sararmış bir kağıt levha gözünün önündeydi bugünkü gibi. Çıktıklarında babası da yineleyip durmuştu dizeyi birkaç kez. Sonra da bir gün oturup kendi yazmıştı bir kartona Hamdullah babanınkine benzetmeye çalışarak. Anlamını açıklamıştı Nahide. Oturma odalarına asmıştı sonra da. Bektaşi derdi babası Hamdullah baba için. Ne karmaşık ne çelişik ekinlerin toprağı olmuştu şu ülke. Hü erenler deyip sulandırdı rakı kadehini bakır sininin başında kime kaldıracaktı şu boş evde şimdi. Böyleydi işte. Hem aranan hem ürkülen şeydi yalnızlık. Yıkma kalbin kimsenin. Kimsenin kalbini yıkmadan doğru dürüst tek adım atabilir miydin şu insanı doğası çirkefe bulanmış yeryüzünde? Babasından sık duyduğu bir başka sözle geçme namert köprüsünden, ko aparsın su seniydi. Bu şövalyeliğe de takılırdı. İkinci dize ki binde bir eklerdi babası bunu. Yatma tilki gölgesinde, ko yesin aslan seni, onurlu yiğitliğin mi yolunu gösteriyordu, tam sersemliğin mi? Bu aşağılık düzenin kendisi namert köprüsüydü. Bir biçimde oradan geçmeden yaşa da görelimdi. Tilkilerin gölgesinden kaçıp hangi aslanda o seni paralamasını yeğleyeceğin? Doğru yoldasın da seni paralamaya kalkıyorsa aslan olması neyi değiştiriyordu o mendubur canavarın? Akıllarına güvenip sözcükleri bilgiçlikle yan yana diziyor, gününe göre yorumlayıp kendilerine yol çiziyordu insanlar. Kafayı karıştırıp da hiçbir şey söylemeden çok şey söylendi mi de felsefe oluyordu o. Bu ağızlara, bu sözlere takılmanın ne yararı olacaktı? Geçmişte ilgiyle okuduğu yaşadıkları toplum katlarına sıkışıp kalmış filozofların, kiminde doğrulara değinmiş de olsalar baş döndürücü gelişmeler çağının ne denli uzağında kaldıklarını düşündükçe bir günler kafayı bunlara takmış olmasına hem gülüyor hem kızıyordu. Cansız maddeden gelip cansız maddeye döndüğümüz yaşam denen şu kısacık canlı aralıkta ne çok zamanı boşa harcıyorduk. Akşam akşam iki kadeh parlatmak, bu içini bulandırmaktan başka bir boka yaramayan düşüncelerden kurtulmanın yolu değilse, daha niye içiyordu şu meredi?